Üçüncü ayrım, sayfa 20. Savaş gelinleri, Helen Bryan. Ertesi sabah güneş açık, berrak ve parlak doğdu ve Alice havanın da etkisiyle bir amacı varmış gibi uyandı. Tatil biter bitmez annesiyle birlikte yeni görevlinin eve yerleşmesi için ayrılmak zorunda kalacaklardı. Köyün kenarındaki küçük bir Edward dönemi kır evine taşınıyorlardı ve yapılacak çok şey vardı. O gün Alice babasının çalışma odasını toparlamayı planlamıştı. Kahvaltıdan sonra annesini çayını içmesi için yalnız bıraktı. Beline bir önlük bağlayıp kağıtları kutulara yerleştirmek için dizlerinin üzerine çöktüğü anda ön kapının çaldığını duydu. "Geliyorum," dedi ve ayağa kalkmaya çabaladı. Kirli ellerini önlüğüne sildi ve kapıyı açtığında uzun sarışın bir adam gördü. "Alice?" Richard Fairfax bağırmış ve uzanıp onu yanağından öpmüştü.
"Richard, buralarda olduğunu bilmiyordum."
Onun beklenmedik varlığı ve öpücüğünün etkisiyle başı dönüyordu. En eski eteğini ve ev işlerinde kullandığı güve yeniyi bir hırka giymesi ne utanç vericiydi. "Annemi Noel için ziyaret etmek için izin aldım. Düşündüm de bugün çok güzel bir gün ve belki bir yürüyüşe çıkar. Senin de bildiğin şu küçük tavernada öğle yemeği yeriz. Bir de söylemek istediğim bir şeyler vardı. Hadi geliyorum de seni yaşlı şey." Onu öğlen yemeğine davet etmesi ne hoştu. İlk defa bir erkek Alice'e herhangi bir şey yapmaya davet ediyordu.
"Ah ne güzel, ben sadece..."
Alice önlüğünü çözdü ve iğrenerek kıyafetlerine baktı. "Bu haline gel." Daha düşünemeden Richard ona mantosunu ve florini giydirip patikaya doğru yola çıkarmıştı bile. Bir saat sonra Alice normalde kırmızı burduyla tübit mantosunun içinde dingin ve soğuk görünmesi gerekirken şimdi Richard Fairfax da kol kolaydı ve neşesi yüzünden okunuyordu. Rüzgar yanaklarını pembeleştirmiş ve gözlerinin ışıldamasını sağlamıştı. "Sevgili Richard, babası dışında sevebileceği tek erkek." Tepeye ulaşır ulaşmaz Richard'ın ağzından sözcükler döküldü. Alice bir an bunu hayalinde canlandırdığını sandı. Bu nedenle durdu ve ona boş gözlerle baktı. Richard ellerini avuçların içine almış ve "Sevgili Alice, benimle evlenir misin?" diyordu. "Bu ani bir teklif eminim ama birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Ve harp okulunda onca zaman boyunca sadece seni düşündüm. Eve gelmek için sabırsızlanıyordum çünkü burada olacaktın. Senin burada olmadığını hayal bile edemiyordum. Şimdi düşündüm de evlenebilecek bir pozisyondayım ve sen de bana evet diyebilirsin. Annem her daim bana seni gelini olarak görmekten ne kadar memnuniyet duyacağına dair imalarda bulunuyor. Sevgili Alice, lütfen benimle evleneceğini söyle."
"Ah Richard, evet, evet tabii ki tüm kalbimle," diye bağırdı. Yaşananlara inanmadığından nefessiz kalmıştı. Annesi bile bu durumdan memnun olacaktı.
"Şimdi sevgilim," dedi Richard, elini kolunun kıvrımından kaldırıp cebine uzanarak, "elbette istersen yeni bir nişan yüzüğü alırız. Bu oldukça özel." Kadife bir mücevher kutusu çıkardı. Alice onu elinden tereddütle aldı ve tokasını açtı. Altın rengi bir kurdeleyle kuyumcunun isminin işlendiği bir saten astarın üzerinde eski moda safirlerin kuşattığı muhteşem bir elmas ona bakıyordu. Nefesini tuttu.
"Ah daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemişti."
Richard'ın babası yıllar önce ölmüştü. Penelope yüzüğünden ayrılmayla nasıl başa çıkabilmişti? Richard endişeyle bekliyordu.
"Ah Richard, elbette takarım. Ama annen sahiden onu bana vermek ister mi?" diye ekledi.
Richard kıkırdadı. "Annem seninle evlenmeye niyetim olduğunu söylediğimde çok sevindi. Ayrıca sana başka mücevherlerin de olacağını söylemeliyim. Görünüşe göre hepsini senin için yenilemem gerekiyormuş. Bir de onunla beraber yaşayacağımızı umut ediyor. Ben de bundan hoşlanacağını düşündüm. Çünkü o zaman annene de yakın olabileceksin." Richard konuyu annesine açtığında Penelope Fairfax haşin doğasının el verdiği ölçüde neşelenmişti.
"Benim sevgili oğlum, evlenmenin tam zamanı. Bir deniz subayının eşe ihtiyacı olur. Ocağındaki ateşi tüttürmeye devam edecek bir eşe. Bu türden bir şeye ama doğru türden bir eşin olması donanmada çok önemlidir. Bu kişinin Alice olmasına çok sevindim. Günümüz kızlarının aksine ayakları yere basan bir kız. Balfourların dört bir yanındaki o yabancı aşüfte kızlar gibi değil."
Anne, onlar Aşüf'te değil, Hugo üniversiteden sonra seyahat ederek arkadaşlar edindi ve doğal olarak onlarla kaldı. Leander da muhtemelen gençlerle vakit geçirmeyi seviyor. Ama asıl avcılık haricinde onların havası yabancılara hitap ediyor. Ve bazıları benim zevkime göre oldukça hızlı. Bana göre değil ve Alice de uymaz. Alice o kadar İngiliz vari ki. Neyse ki o annesinin peşinden gitmiyor. Alice kaya gibidir ve elbette Fairfax mücevherlerine sahip olacak. Evi size bırakmaktan memnuniyet duyarım. Alice'in annesi sen seyirdeyken ona eşlik eder. Benim de Londra'da katılacağım o kadar çok komite var ki Knightsbridge'deki mülkte kalmak benim için çok daha kolay olur. Aslında uzun zamandır oraya taşınmak için can atıyordum.
Richard itiraz etmek istese de Penelope onu durdurmuştu.
Yaşamımın bu safhasında kabinedeki bakanları sağduyuya davet etmeye çalıştığım yoğun bir günden sonra biraz huzur ve sessizlik içinde hoş bir kokteyl, dostlarla sıcak bir akşam yemeği, tercihen opera ya da tiyatro istiyorum. Taşrayı hep biraz sessiz bulmuşumdur. Bunları yapmaya ihtiyacım var Richard. Hem çok geçmeden bebek odasına ayrılacak bir kata ihtiyacınız olacak tatlım. Siz farkına varmadan orada dadılar ve bebek arabaları olabilir. Bu nedenle biraz karmaşa olacak ama tatlı Alice orayı muhteşem yönetecektir.
Evet annem kesinlikle onaylıyor. Richard Penelope'un yüzüğünü Alice'in parmağına kaydırdı. Alice elini önünde tuttu ve ikisi de yüzüğün güneş ışığında parıldamasına hayranlıkla baktılar. Senin için biraz büyük sevgilim. İznimin sonunda onu Asprey's'e götürürüm. Yenileyip parmağına uygun hale getirirler dedi Richard.
Alice isteksizce onun yüzüğü kutuya koymasını seyretti. Richard sırıttı ve onu sıkıca sardı.
Bu kadar üzgün görünme. Yüzüğü güzelce yenileteceğim söz veriyorum. Geri geldiğim an günü belirleriz.
Geri mi? Yine mi gidiyorsun diye sordu Alice.
Çok fazla gel git olacak ama bir denizcinin eşi olarak bunlara alışman gerek tatlım. Her zaman senin için geri döneceğim. Beni bekleyeceğin düşüncesi beni tarif edilemez bir şekilde mutlu ediyor.
Alice eş kelimesiyle keyiften ürpermişti.
Evleneceğim diye düşündü inanamayarak.
Nereye gidiyorsun?
Washington'a bir görev için seçildim. Başkan Roosevelt biliyorsun Almanya'daki durum. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edeceğim. Avrupa'da iş yapan fabrika sahipleriyle buluşacağım. Gelecek ay ayrılıyoruz. Muhtemelen New Orleans'dan geri dönüyoruz. Uzun bir nişanlılığa gerek yok değil mi diye sorup onu kollarına çekti.
Alice onun öpüşüyle neredeyse bayılıyordu. Onu öpmeyi bıraktığında nihayet konuşabilmişti omzuna doğru. Hayır diye mırıldandı.
Isınmak için tepeye doğru hızla yürüdüler ve sonunda kıyıyı ve açıktaki ışıltıları seyrettiler.
Burayı seviyorum dedi Alice. Babam ve ben eskiden keşke evlendiğimizi görebilseydi çok mutlu olurdu.
Sesi titriyordu.
Biz buraya gelirdik diye devam etti ve bana sahil boyunca yaşanmış şeyleri anlatırdı. Bir zamanlar ölmekte olan yaşlı bir adam babama kilisedeki bir mezara açılan bir kaçakçı tüneli olduğunu söylemişti.
Bu doğru mu?
Yaşlı adam doğru olduğuna inanıyormuş. Bir delikanlıyken oradaymış. Babamın çalışma odasında kaçakçılarla ilgili eski bir kitabı vardı, özel olarak basılmış. Sanırım onu Lewis'taki eski bir kitapçıda bulmuştu. Tünelleri gösteren bir harita bile vardı ama çok açık değildi. Babam tünellerin nerede olduğunu öğrenmeyi denedi. Aslında bir tanesini bulduğunu bile düşünmüştü. Kara Deacon adında bir kaçakçı hakkında bazı korkunç hikayeler vardı. Kara Deacon'ın bir çetesi varmış ve mallarını vergiden kaçırmak için bu tünelleri kullanmış. Babam bu çete hakkında bana bir şeyler okuduğunda annem duyup sinirlenmişti. İhanete uğramışlar, hepsi asılmış. Ve hayaletleri gümrük görevlerini uçurumlarda ölümlerine çekmek için geri dönmüşler. Bir süreliğine kabuslar görmüştüm.
Dalgaların üzerinde güneş ışınlarının dans edişini seyrederlerken Richard kolunu onun etrafına sardı.
Kabusların olmasına izin vermeyeceğim ama o kitaba göz kulak ol. Sahille ilgili eski hikayeleri ben de seviyorum. Onları çocuklarımıza anlatır ama korkutucu kısımları atlarız. Şimdi yaşlı şey gidip öğle yemeği yiyelim açlıktan ölüyorum ya sen?
Richard'ın elini tutan Alice kitabı en son nerede gördüğünü hatırlamaya çalıştı. Babasının bazı kağıtlarıyla birlikte bir kutuya koyduğunu hatırlar gibi oldu. Onu bulacak ve bir düğün hediyesi olarak Richard'a verecekti. Bazı hikayeler çok acımasızdı. Kara Dickon'un tavernanın şimdi durduğu yerde asıldığını anımsadı ve titredi. İçeri girdiklerinde tavernadaki ateşten yükselen odun dumanı Alice'in burnunu gıdıkladı. Fırında kızarmış tavuğun kokusunu alırken Richard şampanya ısmarladı. Alice bir taşra tavernasında şampanya bulunduğunu bilmiyordu. Muhtemelen Richard özel olarak getirmişti. Taverna sahibi hızla hareket etti ve onlara Noel güllerinden oluşan bir vazoyla şampanyayı getirdi. ''Bunu sen düzenledin değil mi? Ah Richard, ne harika bir sürpriz!'' Richard gülümsedi ve elini masanın altından sıktı. Birbirlerine kadeh kaldırdılar. ''Bugünü sonsuza dek hatırlayacağım.'' diye düşündü Alice. Şampanyanın tadına ilk defa bakarken kabarcıklar burnunu gıdıklıyordu. Böyle bir mutluluk içindeyken başına asla kötü bir şey gelmeyecekmiş gibi hissediyordu. O ve Richard sonsuza dek mutlu yaşayacaklardı. Kaçakçılara ve tünellere dair tüm kasvetli düşünceleri kovdu. İkinci bölüm. New Orleans, Mart 1938. New Orleans konağının kepenkli yemek odasında Celeste Fontaine 30 kişilik öğle yemeği masasını güzelce hazırlamıştı. Kaşlarını çattı ve Morris Fitzroy ismini taşıyan bir yer kartını gümüş kartlıktan aldı. İkiye yırttı ve Bayan Evangeline Fontaine'in yanında Teğmen Richard Fairfax'in yerini belirten bir kart açtı. Son dakikada oturma düzenini yeniden ayarlamak zorunda kaldığı için üzgündü. Ama Morris telefon açmış ve çiftlikte acil bir işi çıktığını ve kahveye yetişeceğini söylemişti. Ne kabalık, yoksa daha fazlası mı vardı? Morris kaba olamayacak kadar eski kafalıydı. Orantısız duran bir çiçek aranjmanına uzandı. Mardi Gras sırasında eğlenceli bir şeyler yapmak oldukça zordu. Her şey yanlış gidiyordu. Siyahi hizmetkarlar her gecelerini civarda içerek ve kahkaha atarak geçiriyorlardı. Ertesi sabah baş ağrısıyla uyanıyor ve hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorlardı. Ancak Celeste'in kocası Charles, Washington'daki başkanla buluşan önemli bir İngiliz delegasyonunu bugünkü öğle yemeğine davet etmekte ısrar etmişti. Gün felaketle başlamıştı. Aşçı romatizmalarının azlığını ve yataktan kalkamayacağını söylemişti. Celeste gururunu bir kenara bırakmış ve taşradaki kayınvalidesine telefon açıp aşçısı Inez'i ödünç almayı teklif etmişti. Şimdi Inez mutfaktaydı, humurdanıyor, tavaları çarpıyor ve sesinin en üst perdesiyle hizmetçilere patronluk taslıyordu. Bir an Celeste'de bir yanık kokusu geldi, tokat sesi ve ardından çığlık ve kırılan cam sesi duydu. Bir hizmetçi kilerde yüksek sesle ağlıyordu. Cam yemek odası kapılarını sıkıca arkasından kapayıp kargaşanın sakinleşmesi için dua ediyor ve İngilizlerin biri yeğeninin yanına oturursa ters tepki vermemesini umuyordu. Teğmen Fairfax, New Orleans'taki bir haftalık ziyaretinin sonuna gelmişti. Oldukça hoş bir genç adamdı. Morris sinirlenirse Celeste ona Evangeline'in yanındaki boş yeri bırakamayacağını söylerdi. 18 yaşındaki Evangeline bu yıl ilk kez sosyeteye takdim edilmişti ve bugünkü öğlen yemeğinin onur konuğuydu. Mardi Gras'ın son günü olan bu gecekiyle baloyla sezonu kapatacaktı. Tüm New Orleans malodun sonunda babasının Evangeline'in Morris'le nişanını duyurmasını beklerken Morris'in katılmadığı bu öğlen yemeği biraz garip olacaktı. New Orleans'ta insanların dedikoduya başlaması çok zaman almazdı ve Celeste'in istediği son şey Evangeline hakkında olumsuz yorum ya da spekülasyonları biriketmekti. İyi yetiştirilen kızların asla dedikodu konusu olmaması gerekirdi ve Evangeline hakkındaki birkaç belirsiz ancak endişeli söylenti kulaklarına ulaşmıştı. Celeste bu dedikoduların Morris'e ulaşamamış olmasını umuyordu. Bu onun hiç hoşuna gitmezdi. Morris'in yaşı Evangeline'in iki katından fazlaydı ve uzun zamandır Evangeline'in babasının samimi çevresindendi. Ailesinin son üyesiydi ve engin bir servet ile eyaletteki en eski ve güzel mülk Fitzroy çiftliği Beltrist'in tek varisiydi. Ailesinin soyuyla gurur duyuyordu. Fitzroy'lar kraliyete dayanan bir aile geçmişleri olduğunu iddia ediyordu. Ama şimdi Morris ailenin yaşayan son üyesiydi ve soyunu sürdürecek oğullara ihtiyaç duyuyordu. Kibirli Fitzroy'ların yöredeki kızlardan hiçbirinin yeterince iyi olmadığını düşündüğünü ve genç yaşlarında Morris'in Avrupa'da uygun bir gelin aramak için uzun zaman geçirdiği söyleniyordu. Öyleyse arayışı hiçbir işe yaramamıştı. Sonra tanınmış Fontaine ailesinin tek kızı gözüne çarpmıştı. Morris, Evangeline daha manastırda öğrenciyken ondan hoşlandığını Celeste söyleyecek kadar açılmıştı. Romantikliği Celeste endişelendirmişti, şu anda açıkça kıza tapıyordu. Gözlerini ondan ayıramıyor, her kelimesini dinliyor, sigaralarını yakıyor, sandalyesini tutuyor ve Evangeline'in hiç umurunda görünmese de balolarda mümkün olan her türlü dansa kaldırıyordu. Baş döndürücü genç kız etraftaki daha genç erkeklerle flörtleşip dans ediyor ve gelecek veya evlilik hakkında ciddi bir düşüncesi olmadan arkadaşlarıyla tramdaki uygunsuz yerlerde geziyordu. Celeste iç çekti. Bu iyiye işaret değildi. Kendi deneyimlerine göre evlilik kutsiye çoğu zaman dikenli bir taçtı. Ancak Evangeline'in geleceği örf ve adetler tarafından belirlenmişti. New Orleans'ın önde gelen ailelerinin kızları manastıra kapanmadıkları sürece genelde genç yaşta evlenirlerdi ve sonrasında mutlulukları eşleri ve evlerinin yönetimine bağlı olurdu. Aksi takdirde, öğle yemeğinin ortasına doğru Celeste uzun yemek masasının sonundaki Evangeline kaşlarını çatarak baktı. Genç kız Inez'in özel etufesini didikliyor, hiçbir şey yemiyor, solgun, yarı uykusuz ve cansız görünüyordu. Dipnot etouffe, kabuklu deniz ürünlerinden yapılan ve pilavla servis edilen bir yemek. Artık gençler geç saatlere dek ayakta kalıyorlardı. Çocuğu olmamasına rağmen Celeste kızların nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusundaki katı fikirlere sahipti. Ve Evangeline'in yetiştirilme şeklini onaylamıyordu. Küçük kızlara zevklerine düşkün olmak yerine görevlerini yerine getirmek için erken yaştan itibaren eğitim verilmeliydi. Ne yazık ki Evangeline 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu ve tek kızdı. Ebeveynleri tarafından şımartılmış ve etraflarında dolaşmasına izin verip ona avlanmayı, balık tutmayı, yüzmeyi, ağaçlara tırmanmayı ve başka şeyleri öğreten 4 ağabeyi tarafından büyütülmüştü. Hanımefendi gibi davranmıyor ama ailesi buna gülüp geçiyordu. Sonunda babası erkek gibi büyüdüğünü fark etmiş ve gülmeyi kesmişti. Eşine Evangeline'in kendine gelmesi gerektiğini söylemişti. Toplumdaki konumunu ve evlilik umutlarını düşünmeye başlamışlardı. Okuldaki rahibeler hasarı onarmak için ellerinden geleni yapmıştı. Ancak manastırdan mezun olduktan sonra önceki yazdan beri verdikleri tüm çabalar boşa gitmişti. Sosyeteye yeni takdim edilen bir genç kız olarak Evangeline eğlenceye ve zevk düşkünlüğüne kapılmıştı. Alışveriş yapmaktan, giyimden, partilerden ve iyi yetiştirilen kızların işi olmayan gece kulüplerine gitmekten başka hiçbir şey düşünmüyordu. Bu geceki görkemli paloda Paris modasından esinlenen bir elbise giyecekti ve Celeste'in bildiği üzere Evangeline sağ işaret parmağına kendi ailesinin de izniyle bir Fitzroy aile yüzüğü takacaktı. Morris'in incinmemesi için annesi ısrar etmişti. Her şeye rağmen Evangeline sıkılmış görünüyordu. Celeste sosyeteye takdim sezonlarını onaylamazdı. O ve Evangeline'in annesi eski moda usullerle yetiştirilmişlerdi. Okul ve evlilik arasında evde oturmuş bir ailenin nasıl idare edileceğini ve bir eşin nasıl mutlu edileceğini öğrenmişlerdi. Hizmetçileri nasıl yöneteceklerini, çiçek düzenlemeyi, menüleri planlamayı, hatta yemek yapmayı, avarelik yapma imkanları olmamıştı. Celeste, Evangeline'in evlendiğinde tüm bunlarla nasıl başa çıkacağını düşünerek ürperdi. Bu gecenin sonunda iki büyük evin hanımefendisi olacaktı. Fitzroy çiftliğindeki Beltriston ve New Orleans'taki konağın. Morris buraların saat gibi tıkır tıkır yönetilmesini beklerdi. Her yıl bir bebek doğmalıydı. Celeste, geçen yıl Evangeline'in eğitimindeki boşlukları doldurmak için elinden geleni yapmıştı. Ancak kız, teyzesinin çabalarını pek umursamamıştı. Evangeline masanın diğer ucunda sigara üstüne sigara yakıyor, arada şarabını yudumluyordu. Yanındaki İngiliz adamla ya da herhangi biriyle iletişim kurmak için en ufak bir çaba dahi göstermiyordu. Seles hizmetçilere göz ucuyla Bayan Evangeline daha fazla şarap servis etmemelerini ve bir sonraki yemeği getirmelerini işaret etti. Sonra mükemmel bir eş ve ev sahibi olarak erkeklerin ne söylediklerine dikkat kesildi. Konuşmaların bir kez daha politika, iş ve Washington'da söylenenler hakkında olduğunu duyduğunda ilgili ifadesi değişmese de içten içe inlemeye başladı. Fontaine işinin Avrupa şubesinin başının derde girdiğini biliyordu. Yine de Evangeli'nin ailesi bu geceki balo için çok para dökmüştü. Bunun hakkında çok düşünmek istemedi. Bırakalım işler hakkında erkekler endişelensin, onların en iyi yaptığı şey de bu zaten diye düşündü. Masanın diğer ucunda Charles'ın yüzü hem yemek öncesinde ikram edilen kokteyllerden hem de Amerikan hükümetinin Almanya'daki durumu ve bunun Fontaine'in Marsilya'daki işlerini nasıl etkilediği konusunda başlatılan tartışmalardan dolayı kızarmıştı. Kelimeleri yuvarlamaya başladığını duyunca Celeste'in rahatsızlığı arttı. Evangeline ise şarap kadehini dikkatle inceliyor, teyzesiyle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Teyzesinin onu bir şahin gibi izlediğini hissedebiliyordu. Bir şeyin yanlış gittiğinden mi şüpheleniyordu? İsimsiz notlar günler önce başlamıştı. Evangeline'nin el çantasının ve bir kutu çiçeğin içinde ona zehirli izler bırakıyordu. Bu sabah kahvaltı tepsisinde bile bir not vardı. Peçetenin kenarındaydı, hizmetçisi Delphi görmüş olamazdı. Sadece birkaç kabaca, hatta yanlış yazılmış kelimeden ibaretti. Göğsüm üzerinde zenci orospusu veya az katlı. Ona yakın biri casusluk yapıyordu. Kim? Çok da önemli değildi. New Orleans'ta bunun sonuçları hızlı ve korkunç olurdu. Bugünün notu şöyleydi. Sen ve zenci bundan kaçamazsın, hesaplaşacağız. Ne yapabilirdi ki? Evangel'in sonundaki İngiliz adama göz ucuyla baktı, aklında daha az şey olsaydı onunla flört ederdi. İyi görünümlüydü, tipik bir İngilizdi. Uzun boyluydu ve bir kumandan edası vardı. Geçen hafta onunla birkaç kez dans etmişti. Kısa süre sonra adam onu devamlı dansa kaldırmaya çalışıyordu ama Evangel'in New Orleans kızlarının erkeklerden beklediği saçma sapan sözler ve anlamsız iltifatlardan yoksun bu adamı aşırı ciddi ve işe yaramaz bulmuştu. Ondan sıkılmıştı ama en azından Morris değildi. Morris onu kısık gözlerle izlemişti. Morris titredi. Neredeyse öğle yemeğine oturdukları andan itibaren amcası Richard'ın ilgisini çekmeye çalışmaya başlamıştı. Evangel'in konuşmalarını aralıklı olarak dinledi, sonra kendi endişelerine yoğunlaştı. Richard ve delegelerin başkanı Almanya'daki gelişmelere ilgi göstermeye ikna etmekte başarılı olamadıklarını ve eve döndüklerini duydu. Evangel'in başkan Roosevelt'i suçlamadı, Almanya çok uzaktaydı. Neden ilgisini çekmeliydi ki? Richard, ertesi sabah erkenden İngiltere'ye yelken açacaktı. Keşke o da İngiltere'ye kaçabilseydi. Çok dikkatli davranmışlardı ama birileri biliyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 30.